Altın Nokta Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Sessiz Melek, Abide Özkal, Ocak Yayınları, Şubat 2001, okuyan Sibel Aduş. Ben anneyim, gecesini aydınlatan ışığı, gündüzünü ısıtan güneşiyim. Kullanamadığı elleri, konuşamadığı dilleriyim. Ben anneyim. Yıllarca gözyaşımı sakladım, mutluluk oyunları oynadım. Zor görevdi bana verilen, eksiksiz tamamladım. Ben anneyim. Benim kanatsız, sessiz meleğim. Yaşam sevincim, göz bebeğim. Onu, denizimi, benden alma Allah'ım. Budur senden en büyük dileğim. Ben anneyim. Ön söz. Bir anne, çocuğunun hastalığını öğrendiğinde yaşadığı duygularını Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şu dizeleriyle dile getirmişti. Büyük bir ayna kırılmış. Kırılmış, yere dökülmüş. Kainat içine düşmüş. Düşmüş. Ama paramparça. İşte o benim. Çocuğumun tedavisi için kahramanlığımı sürdürmek zorundayım. Bu sözleriyle mücadele gücünü kaybetmeme mesajını vermekteydi. Bu kitabın yazarı Abide Özkal'da kahraman olmak zorunda kalan annelerden biri. Kızı Deniz'le birlikte yaşamanın varoluşuna çok özel boyut katan duygusal yansımalarını bizlerle paylaşmakta. Bunlar yaşanarak öğrenilen, yaşantılardan süzülmüş çok özel deneyimler. Sağlık ve eğitim sistemleri yeterli olmayan ülkelerde engelli ve ailesi insanca yaşamak için birçok şeyle mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Bu mücadeleyi kendi adına gerçekleştirme yeterliliğine sahip olmayan zihinsel engelli için daha zor olmaktadır. Onların haklarını aramak ve korumak için tek şansları ailelerinin güçleridir. Bu nedenle engellerin aileleri sizler, özel ailelersiniz. Yaşamımızda başkalarının karşılaşmadığı güçlükler ve bunlarla baş etmek için bulduğunuz özel çözümler var. Bir engelli ile birlikte yaşamak, onu sevmek, önemsemek, anlamak, beslemek, yetiştirmek, eğitmek, hastalandığında iyileştirmek. Bunların hepsi özel yöntemler ve çözümler bulmayı gerektirmektedir. Engellilerin özel bir algı, duygu ve düşünce dünyası vardır. Hangi davranışının nasıl anlaşılacağı ve yorumlanacağı konusunda tam bir kaynak bulmak mümkün değildir. Pek çok engelli annesinin söylediği gibi bunun yanıtı ne tıp, ne eğitim, ne de psikoloji kitaplarında bulunmaktadır. Bunlar ancak yaşanarak öğrenilmektedir. Ülkemizde engellilerin sağlık, eğitim, toplumsal yaşama katılım haklarını kullanmaları bu hizmetlerin yetersizliği nedeniyle güç olmaktadır. Engelli bir çocuk doğduğunda hekim tıbbi tanıyı koymakta ve görevinin bittiğini düşünmekte, aile kendi çabaları ile rehabilitasyon ve eğitim verecek kurumları aramakta, okul öncesi ve okul çağında engelli çocuğun kabul göreceği okul bulmak için güçlük çekmekte ve eğer anne çalışıyorsa bu zorluklar bir kat daha artmaktadır. Görev yaptığım süre içinde pek çok engelli ailesi tanıdım. Annelerin çoğunluğunun yaşama bakış açıları olumlu değil, yoğun sıkıntıları var. Aile bireyleri ve özellikle eşlerle çatışmaları bulunmakta. Engelli çocuğun tedavi ve rehabilitasyonu, geleceği ve kendilerinden sonra yaşamını nasıl sürdüreceği konusunda yoğun kaygılar yaşamakta. Kendi sağlıklarını ve özel yaşamlarını ikinci planda görmekteler. Sanki kendilerini toplumdan soyutlamışlar ve yaşamlarını engellinin gereksinimlerine göre programlamışlar. Sevgi, sorumluluk, yorgunluk ve tükenmişlikten oluşan bir problem yumağının içinde mücadele ettiklerini gözlemledim. Bütün bunların yanı sıra karşılaştıkları güçlüklerle mücadele ve baş etme becerilerinin, yaratıcılıklarının ve insan olma olgunluğunun geliştiğini gördüm ve çok etkilendim. Engellilerin ülkemizde eşit ve insanca koşullarda yaşama, gelişme, sağlık, eğitim, toplumsal yaşama katılım haklarını tam olarak kullanabilmeleri için gerekli hizmetleri sunma yolunda çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu çabalar annelerin kahraman olmak zorunda kalmayacakları, devletin ve toplumun engellilerin haklarını kullanabilecekleri eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini üretir ve sunar hale gelmesini, toplumun engellinin ve ailesinin ihtiyaçlarına duyarlı ve kabul edici bir tutum içinde olmasını hedeflemektedir. Bu kitap hedefe ulaşmak için itici bir güç olmuştur. Abide Özkal'a engellerin çok özel dünyasını anlamamız için Deniz'i bize tanıttığı ve bu birlikteliği anlattığı için teşekkür ederim. Umarım bu eserde bizlerle tanıştırılan Deniz ve ailesinin dünyasında aynı güçlükleri yaşayan engellileri ve ailelerini tanımaya, anlamaya, onlar hakkında bilmediklerimizi öğrenmeye, haklarını korumada onlara yardımcı olmaya kafamız ve yüreğimiz açık olur. Engellilerin ve ailelerinin toplumun mutlu ve üretken bireyleri olmaları için bu yolda herkesi katkı vermeye çağırıyorum. Hasan Gemici, Devlet Bakanı. Teşekkür. Bu eseri yazmam için beni teşvik eden arkadaşlarıma, aileme ve tüm dostlarıma, zor günlerimde desteğini esirgemeyen doçent doktor Semra Kahraman'a, tedavim boyunca beni yüreklendiren, sağlığıma kavuşmamda büyük katkısı olan Profesör Doktor Handan Onur'a, beni her zaman destekleyerek zor günlerimde yanımda olan dostum ve arkadaşım Avukat Özlem Uğurlu'ya, özürlülük konusunda duyarlılıklarından ötürü Ayseli Göksay'a, Hürriyet Gazetesi'nden Filiz Özmen ve Sezai Bayar'a, Sabah Gazetesi'nden Cüneyt Canver'e, Yeni Düşünce Dergisi'nden Mevlüt Ulutekin Yılmaz'a, Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'e, 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e, Devlet Bakanı Hasan Gemici'ye, Devlet Bakanı Şuayb Üşenmez'e, Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'a, Ayvalık Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi'ye, Sayın Hikmet Çetin'in eşi İnci Çetin'e, Show TV'den Reha Muhtar'a, ATV, Star ve Kanal E haber merkezlerine, TGRT haber spikeri Özlem Toprağa, Işık TV'den Demet Yıldız ve Emel Nuriye'ye, TRT'de 4 mevsim kadın program sunucusu Elçin Temel ve yapımcısı Zuhal Demir'e, Kanal A'dan Hayatın Rengi program sunucusu Semiha Batmaz'a, kitabımın yayınlanmasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Ocak Yayın Evi sahibi Doktor Bahattin Ergezer'e ve hazırlanmasında emeği geçen Mustafa Denizli'ye, dizgisini yapan Yasin Bora'ya, ismini sayamadığım daha birçok insana, bana her konuda destek veren canım yavrularım Çiğdem ve Gökhan'a ve kendimi çok özel hissetmemi sağlayan sessiz meleğim Deniz'e başlarken. Hayatımda köklü değişiklikler yapmak ve geleceğe yönelik hedeflerimi belirlemek istediğimde yaşamımı sorgulamak fikri geldi aklıma. Yaşamımı sorgularken de dönüp geriye baktığımda hayatım bir film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çocukluğum, öğrenciliğim, genç kızlığım, evliliğim, anneliğim, hayallerim, umutlarım ve yaşadığım düş kırıklıkları. Deniz'e tıbbın yapabileceği fazla bir şey olmadığını, yaşamını bana bağlı olarak sürdürebileceğini öğrendiğimde, dünya ayaklarımın altından kaymıştı. Doğal olarak böyle bir sorunla karşı karşıya kalan her anne gibi büyük üzüntü yaşadım. Çoğu zaman karşılaştığım problemleri çözmekte zorlandım. Kendimi zayıf hissettiğim zamanlar oldu. Dünyayı bir tiyatro sahnesi olarak kabul edersek, bu sahnede çok zor bir rol üstlenmiş oyuncu gibi hissettim kendimi. Süratle toparlanıp rolümün hakkını vermeli, oyunu sonuna kadar başarıyla oynamalıydım. Bana sorunlardan kaçmak değil, üzerlerine gidip çözmek yakışır dedim. Öyle de yaptım. Mücadelelerimde bana güç ve cesaret veren iki olgu vardı. Sevgi ve inanç. Çok riskli bir yaşamı olan küçücük bedeninde 3, parantez içinde ortopedik, konuşma, zihinsel, özür taşıyan bebeğimi Allah'ın izniyle 20'li yaşlara getirdim. Sağlıklı çocuklarımın konudan daha fazla etkilenmemeleri için olağanüstü çaba gösterdim ve en önemlisi Deniz'i aileme kazandırdım. Bunun bir anne için ne demek olduğunu ancak bu sorunları yaşayanlar anlayabilirler. Yaşadıklarım beni zaman zaman yıprattı, yaraladı ama asla yıldırmadı. Hayatlarında hiç yara almamış insanlar inandıkları bir şey için savaşmamış demektir. İnandığım doğruları hayata geçirmekte hiç tereddüt etmedim. Bugün gelmiş olduğum nokta doğru yolda olduğumu gösteriyor. Ama zamanla engelli bir çocuğa sahip olmanın dünyanın sonu olmadığını anladım. Kendimi öyle süratli bir şekilde yeni ve meşakkatli hayatıma motive etmiştim ki bunu nasıl başardım yıllar sonra fark ettim. Sessiz meleğimi çok seviyordum. Onu kaybetmemek için savaştım. Yaşamı seviyordum. Kanseri yenmek için savaştım. Ve zafer kazanmış komutan edasıyla sıra dışı yaşamımı kaleme alıp yaşadıklarımı siz değerli okuyucularımla paylaşmak istedim. Abide Özkal. Geçmişe yolculuk. 5 yaşlarındaydım. Ellerimle büyüttüğüm kuzumu babam Kurban Bayramı'nda kesti. Yalvarmalarımı aldırmayarak. Günlerce ağladım. O benim arkadaşım, sırdaşımdı. İpek gibi tüyleri, saklandığımda gelip beni bulması, her yere peşimden gelmek istemesi. Hala dün gibi hatırlıyorum. Kuzumun kurban edilmesi beni çok etkilemişti. İçine kapanık bir çocuk olmuştum. Herkese küsmüştüm. Özellikle de babama. O gün bugündür kurban bayramlarında hep bu olayı hatırlar, buruklaşırım. Çocukluğumla ilgili anılarımı bütün ayrıntılarıyla hatırlayabiliyorum. Babamın 6 yaşlarındayken beni elimden tutup okula götürüşü, okul müdürü Mehmet Akgel'in yaşım küçük olduğu için kabul etmeyişi, yaşımın büyütülerek okula başlayışım. Okulumuzun bahçesi akasya ağaçlarıyla doluydu. Onların altında sek sek mendil kapmaca, yakan top oynayışımız. Sene sonu geldi. Karneleri aldık. Aa, o da ne? Sınıfta kalmıştım. Öğrencilik hayatımın ilk yılı hüsranla sonuçlanmıştı böylece. Babamın en akıllı kızım dediği ben sınıfta kalmıştım. Epeyce azar işittim babamdan. Anneciğim beni teselli etmek için ne kadar da dil dökmüştü. Karar verildi. Babam emeklerinin boşa gittiğini, ona hayal kırıklığına uğrattığımı ve bir daha okula göndermeyeceğini haykırdı. Oysa ben okula gitmeyi ne kadar çok istiyordum. Nasıl olsa tatil sonuna kadar babamın kızgınlığı geçer diye kendimi teselli ediyordum. Eniştemin görevi nedeniyle Ankara'da yaşamakta olan ablamlar yaz tatilinde bize geldiler. Babamın kararını öğrendiklerinde beni yanlarına alıp okutmak istediklerini söylediler. Sevinçten havalara uçtum. Otogarda otobüsten indiğimizde şaşkın şaşkın etrafına bakınıyordum. Parantez içinde rahmetli Kemal Sunal'ın Köyden İndim Şehre filminde olduğu gibi. Bildiğim tek büyük yerleşim merkezi Alaçam'dır. Samsun'un ilçesi. Ankara çok büyük bir şehir. Görebildiğim her yer evlerle doluydu. Kocaman binalar üstüme üstüme geliyorlardı sanki. Ulus'taki heykeller çok ilgimi çekmişti. Büyük bir mutlulukla okula başladım. İzlediğim filmlerin öylesine etkisinde kalırdım ki bir süre Ayşecik gibi giyinir, onun gibi konuşurdum. Sanıyorum bu o yıllardaki bütün kız çocukları için geçerliydi. Televizyon olmadığı için insanların tek eğlencesi radyo dinlemek veya sinemaya gitmekti. Zamanla çevreye alışmaya, yeni arkadaşlıklar kurmaya başladım. Bu arada hemen belirtmeliyim ki annemi, babamı ve kardeşlerimi çok özlemiştim. İlk kez ailemden bu kadar uzun süre ayrı kalıyordum. Kararımı verdim. Yaz tatilinde köye gittiğimizde tekrar Ankara'ya dönmeyecektim. Tüm ısrarlara rağmen kararımdan vazgeçmedim. Çünkü ailemin hasretine dayanamıyordum. Her biri gözümde tutuyordu. Nihayet okullar tatil olmuş, doğduğum yere dönüş hazırlıkları başlamıştı. Valizlerimizi hazırladığımız gibi Alaçam'ın yolunu tuttuk. Ailemle bir yıl aradan sonra karşılaşmamız sırasında oldukça duygusal anlar yaşadık. Kardeşlerimi Ankara'daki arkadaşlarımdan bahsediyor, onların meraklı sorularını cevaplandırıyordum. Evimizin arkasında küçücük bir bahçemiz vardı. Oraya sarmaşık gülü ve ıtır çiçekleri ekerdim. Boş kutuların içine çeşitli renklerde sardunyalar diker, pencerelerin önüne dizerdim. Oldum olası çiçekleri çok severim. Çocukluk dönemim çok güzel geçmese de mevcut olanlarla yetinip mutlu olmaya çalışıyordum. Gündüz iş, gece okul. 1971 yılında ailemle birlikte İstanbul'a yerleştik. Lise eğitimime devam etmek istediğimi söylediğimde babam şiddetle karşı çıktı. Kız çocuğu daha fazla okuyup da ne olacak? Yarın öbür gün kısmetin çıkar evlenirsin, diyordu. Oysa ben evlenmek değil, eğitimimi tamamlamak istiyordum. Kararımı verdim. Hem çalışıp hem de okuyacaktım. Günlerce iş aradım. Nihayet 4. Levent'teki Tekfen şirketinde iş buldum. İş yerinde kısa sürede kendimi sevdirmeyi başardım. Bu arada hemen gidip Kabataş Ticaret Lisesi'ne kaydımı yaptırdım. Ancak bu koşullarda eğitimimi sürdürebilecektim. Gündüzleri çalışıyor, geceleri ise okula gidiyordum. Çok yorucuydu ama olsun diyordum kendi kendime. Ancak bu şartlarda okuyabilme şansına sahiptim. Liseli olmak mutlulukların en güzeliydi. Dünyalar benim oldu. İş yerinde konuyu açtığım müdürüm Fuat Bey beni tebrik etti ve çalışma saatlerinin okuluma göre ayarlanması talimatını verdi. İstanbul'da terörün yoğun olduğu yıllardı, 70'li yıllar. Özellikle de güpegündüz otobüsler, okullar taranıyor, sağ sol çatışmaları yaşanıyordu. Bu durum ailemi oldukça tedirgin ediyor ve okulu bırakmamı istiyorlardı. Bense kararlılığımı sürdürüyordum. Hiçbir güç bana eğitimimi yarım bıraktıramazdı. Güzellik Yarışması. 1974 yılının Kasım'ında Hürriyet Gazetesi Güzellik Yarışması düzenlemişti. Arkadaşlarımın teşvikiyle şansımı denemek için ben de katıldım. Finale kaldığımı öğrendim. Yarışmanın organizasyonunu o tarihlerde Şirin adıyla köşe yazarlığı yapan Duygu Asena yapıyordu. Duygu Hanım iş yerime gelerek hem röportaj yaptı hem de en fazla oyu benim aldığımı, o zamanlar oylama mektuplarla yapılıyordu. Birinciliğe en kuvvetli aday olduğumu söylediğinde şaşkınlığımı gizleyemedim. Açıkçası ben öylesine girmiştim o yarışmaya. Sonucun böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Ayrıca kendimi hiç de güzel bulmazdım. 1.70 boy, 51 kilo ile oldukça sıskaydım. Durumu gazetelerden öğrenen babam, aile şerefimizin 5 paralık olduğundan tutun da beni evlatlıktan reddedebileceği tehdidine kadar işi vardırdı. El alem ne der korkusuyla böyle davrandığını biliyordum. Belki onun da bu kadar sert tepki göstermesi için geçerli sebepleri vardı. Kim bilir? Duygu Hanım'a durumu açıklayıp başka seçeneğimin olmadığını, yarışmadan çekilmek istediğimi ifade ettim. Başka seçeneğim yok gibiydi zaten. Ayrıca hocam Güner Hanım o zamanlar Nişantaşı'ndaki LCC mankenlik ajansına kaydımı yaptırdığını, fizik olarak mankenlik yapmaya uygun olduğumu ifade ettiğinde hem şaşırdım hem de sevindim. Bir süre hafta sonları kursa gidecek ve daha sonra profesyonel olarak mankenlik yapmaya başlayacaktım. Bu arada birkaç defileye de çıktım. Bütün mesele babamı nasıl bu işe razı edeceğimizdi. Konuyu öğrenen babam yine kesin tavrını koydu ve manken olma hayallerim de böylece sona erdi. Babama o zamanlar çok kızmıştım. Biraz anlayışlı ol, istikbalimle oynuyorsun diye. Şimdi ise düşününce belki hayırlısı böylesiydi diyorum. Yaşadıklarım ise genç kızlık dönemine ait güzel anılar olarak kaldı. Güzellik yarışmasında finale kaldığım ve gazetede resimlerimin yayınlandığı günlerde adıma çok sayıda mektuplar geliyordu. Bu mektupların çoğunu ise asker ya da mahkumlar gönderiyorlardı. Hatta bir tanesi olumlu cevap vermezsem intihar edeceğinden söz ediyordu. Birkaç gün sonra ikinci mektubunu aldım. Mektubuna cevap yazmadığım, dolayısıyla da teklifini kabul etmediğim için intihara teşebbüs ettiğini belirtiyor ve soruyordu. Bil bakalım yaşıyor muyum? Yoksa... Kahkahalarla güldüm. Mektup yazabildiğine göre hayatta olmalıydı. Gelen mektupların arasından oldukça büyük, gösterişli bir zarfın içinden gayet muntazam şekilde çizilmiş gazetede yayınlanan resim çıktı. Ayrıca kendisini tanıtan bir not iliştirilmişti. Beşiktaş'taki Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu İç Mimarlık 2. sınıf öğrencisi olduğunu, benimle tanışmak istediğini belirtiyordu. Mimar adayı olması oldukça ilgimi çekti doğrusu. Nedense bu mesleğe özel bir sempatim ve ilgim vardı. Belki mekanları güzelleştirdikleri objeleri estetik açıdan ele aldıkları için olsa gerek. Ben de estetiğe ve güzelliğe önem veririm. Tabii önce ruh güzelliğine. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama uzunca bir süre sonra mektubuna cevap verdim. Yağmurdan kaçarken. Mimar adayı ile tanıştık. Adı Engin'di. Oldukça efendi, saygılı, esprili bir gençti. Bu özellikleri ilk bakışta çok hoşuma gitti. Artık okul akşamları Engin götürüp getirir olmuştu beni. Hiç erkek kardeşim ya da ağabeyimle olmayışı nedeniyle midir nedir, bir erkeğin bana sahip çıkması, koruması çok hoşuma gidiyordu açıkçası. Bir kadının da erkeğe ihtiyacı olmadan kendini koruyabileceğini ileriki yıllarda öğrenecektim. Engin, niyetinin ciddi olduğundan, benimle evlenmek istediğinden söz ediyor, bense eğitimimi tamamlamadan asla böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini tekrarlıyordum. Anlaşıyor gibi görünüyorsak da aslında hiç mi hiç anlaşamıyorduk. Ben ne kadar olaylara mantık çerçevesinde yaklaşıyorsam, o ise gırgır şamata türünden bir yaklaşım içindeydi. 17 yaşım verdiği tecrübesizlikle ileride evlendiğimizde bu fikir çatışmalarının nasıl kasırgaya dönüşeceğini hiç düşünemezdim. Beni koruyan, seven, esprileriyle beni güldüren Engin bir şartla evlilik kararını bana kabul ettirdi. Yüksek öğrenimime devam etmeme engel olmayacaktı. Ayrıca baba baskısından kurtulmak için evliliği kurtuluş olarak gördüm. Nitekim birçok genç kız aynı hatayı yapıyor. Baba baskısından kurtulayım derken bir başka erkeğin, kocanın baskısıyla karşılaşıyor. Yağmurdan kaçarken doluya tutuluyor bir anlamda. Pişman olduğunda ise iş işten geçmiş oluyor çoğu kez. Bir süre sonra klasik gelişmeler birbirini izledi. Engin ailesini gönderdi, istediler. Ailem de baktı ki ben de istekliyim, hayırlısı olsun deyiverdiler ve nişanlandık. Her genç kız gibi çeyizimi hazırlıyor, mutlu bir evlilik hayalleri kuruyordum. Engin iş hayatımı noktalamamı istiyordu ısrarla. Beni iş yerimdeki erkek arkadaşlarımdan kıskanıyordu nedense. Sonunda ısrarlarına dayanamayıp işten ayrılma teklifini kabul ettim ve müdürümün bir daha düşün tavsiyelerine kulak asmayıp istifa ettim. Şimdiki aklım olsa hiç işimden ayrılır mıyım? Konuyu bir kere değil, 5 kere düşünürdüm. Evliliğimin ilk aylarında pek fazla problem yok gibiydi. 10 ay sonra dünyalar güzeli Çiğdem dünyaya geldi. Gerçekten bembeyaz Çiğdem çiçeği gibiydi. Anne olmuştum. Annelik dünyanın en anlamlı ve en güzel duygusu. Allah herkese bu duyguyu tatmak nasip etsin. Eşimin iyi bir ailesi olmasına rağmen birlikte oturuyor olmamız rahat davranmamızı engelliyor, bu da beni zaman zaman mutsuzluğa sürüklüyordu. Ayrı eve çıkabilmek için eşimin askerliğini yapması gerekiyordu. Engin bir süre sonra Beşiktaş Deniz Müzesi'nde astemin olarak askerliğini yapmaya başladı. Çiğdem kısa sürede evin sevgilisi oldu. İlk torunu olduğundan bayağı şımartılıyordu. Çiğdem'in üzerine titriyordum adeta. Tek amacım onu en güzel şekilde yetiştirebilmek. Gece uykusuzluklarına, kısacası anneliğe alışmaya çalışıyordum. Bir süre sonra ikinci kez anne olacağımı öğrendiğimde, doğrusunu söylemek gerekirse sevinemedim. Aksine üzüldüm. Böyle bir olaya hazır hissetmiyordum kendimi. Tek bir seçenek vardı, gebeliği sonlandırmak. Günlerce düşündüm. Kıyamadım. Biraz da günahtan korktum açıkçası. İş bu noktaya gelmeden önce önlem almalıydım. Benim hatamı bir başkasının yaşama hakkını elinden alarak ödetemezdim. Karınca bile öldüremeyen ben bunu nasıl yaparım dedim ve vazgeçtim. Hamileliğimin devamı konusunda karar aldım. Çiğdem nasıl olsa ileride bir kardeşi gereksinim duyacaktı. Birlikte büyürler diyerek kendimi ikinci kez anne olmaya hazırlıyordum. Problemli geçen 9 ayın sonunda sancılarım artınca izin alarak ordu yönetimi el koymuştu ve gece sokağa çıkma yasağı vardı. Ancak zorunlu hallerde izin alınarak gece dışarı çıkılabiliyordu. En yakın Şişli Eftal Hastanesi'ne gidebildik. Kaderin rengi. 6 Kasım 1980. Oldukça zor bir doğumun ardından ikinci bebeğim dünyaya gelmişti. Eşim Deniz Asteğmen olduğu için kara kızımın adını Deniz koyduk. Çiğdem 14 aylıktı ve abla olmuştu. Aralarında pek yaş farkı olmadığından ikiz gibi büyütüyordum kızlarımı. Deniz, talihsiz yavrum, esmer, simsiyah saçlıydı. Siyahın ileride kaderinin rengi olacağını nereden bilebilirdik? Kara kızım birkaç ay sonra kilo aldı, güzelleşti. Zaman zaman sebebini bilemediğimiz canlıraş ağlamaları oluyor, doktor telaşlanacak bir şey olmadığını, gaz sancısı olabileceğini söylüyordu. Çiğdem'in sakin yapısına karşılık Deniz çok hareketli bir çocuktu. Kıpır kıpırdı. Durduğu yerde duramayanlardandı. Çiğdem'i çok kıskanıyordu. Bu yüzden olsa gerek sık sık kavga çıkarıp Çiğdem'in saçlarını çekiyordu. Deniz 9 aylık olduğunda konuşmaya başladı. İlk konuştuğu kelime baba oldu. Hatta evimiz cadde üzeri olduğundan balkondan baba diye seslendiğinde yoldan gelip geçen herkes dönüp bakıyordu. Bense insanların balkona bakmasına rahatsız olduğum için Deniz'e susmasını söyledim. Herkesi balkona baktırıyorsun. Susar mısın sen? Diye de bağırdım. Nereden bilebilirdim ki kara kızımın ileride konuşmayı bırakacağını ve bir daha hiç konuşamayacağını? Bilsem hiç susturur muydum? Nereden bilebilirdim ki? Deniz'in gelişimiyle ilgili hareketliliği ve inatçılığı dışında dikkatimi çeken başka bir şey yoktu. Ta ki 1,5 yaşına kadar. Bu dönemde konuşmasını oldukça ilerletti. Hatta 2-3 kelimeden oluşan cümleler kurmaya başladı. Görünürde her şey normal gibiydi. Tuvalet alışkanlığı kazandırmaya, çatal kaşık kullanarak kendi başına yemek yemeye alıştırıyordum ki Deniz'in davranışlarında bir takım değişiklikler dikkatimi çekti. Kara kızım oyuncaklarıyla eskisi kadar oynayamıyor, öğrenme güçlüğü çekiyor, dikkatini toplayamıyordu. Neler oluyor demeye fırsat kalmadan ellerini eskisi gibi kullanamadığını fark ettim. Elleriyle hiçbir şeyi taşıyamıyor, çatalı bardağı ağzına götürmekte zorlanıyordu. Oysa sulu yemekler dışındaki yiyecekleri çatal ve kaşıkla yiyebiliyorken bu defa her şeyi yere fırlatıyordu. Diğer zamanlarda ise ellerini önde birleştiriyor, bütün gün öyle dolaşıyordu. Kısacası Deniz ellerini kullanamıyordu. Yürümesi de dengesizleşmişti ve konuştuğu kelimelerin sayısını süratle azaltıyordu. Apar topar Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji bölümüne başvurduk. Bize bir olaydan etkilenmiş olabileceğini, korkacak bir şey olmadığını söylediler. Büyük bir mutlulukla eve döndük. Gelişmeler karşısında mutluluğumuz yarım kaldı. Denizin her gün daha kötüye gittiğini gözlemliyorum. Ama elimden bir şey gelmediğini üzülüyor ve bütün olumsuz gelişmeleri büyük bir şaşkınlıkla izliyordum. Aradan 6 ay geçti ve kara kızım bu sürenin sonunda konuşamayan, dengesiz yürüyebilen, ellerini kullanamayan, tuvalet kontrolü yapamayan ve IQ, zeka seviyesi oldukça gerileyen bir çocuk oldu. Eşim, Çiğdem ve ben bütün bu gelişmeleri ne yapacağımızı bilemez bir halde izliyoruz. Bütün bunlara bir de gece uykusuzlukları, sürekli ağlamalar, sindirim sistemi problemleri de eklendi. Ve Deniz'im tam manasıyla özürlü tablosu çizmeye başladı. Şaşkın, üzgün ve bitkin bir şekilde tekrar doktora başvurduğumuzda zihinsel özürlü olduğunu, tedavi şansımızın olmadığını, çok riskli bir yaşam olacağını ve onu her an kaybedebileceğimiz acı bir biçimde yüzümüze açıkça söylendi. O an dünya ayaklarımızın altından kaydı adeta. Kafamda sürekli tıbbın yapabileceği bir şey yok sözü yankılanıyor. Böyle şeyler sadece filmlerde olur sanıyordum. Evimizde büyük bir sessizlik hakim. Herkes çok üzgün. Kimse kimseyle konuşmuyor. Bir şey yapılamayacağını bilmek, yani çaresizlik. Allah hiçbir ana babaya bu duyguları yaşatmasın. Konuyu ilk öğrendiğimizde önce inkar ediyoruz, yok sayıyoruz. Adını koyamıyoruz bir türlü. Sonra sorgulama dönemi başlar. Önleyebilir miydik? Neden böyle oldu? Kabulleniriz sonunda. Çünkü başka seçeneğimiz kalmamıştır. Değiştiremeyeceğimiz gerçeği kabullenmek en doğrusudur. Bu arada ruhsal çöküntü yaşanır ve suçlama dönemi başlar. Anlaşılan ailemizi, özellikle de beni çok zor günler bekliyor. Doktorumuzun onu her an kaybedebileceğimizi, başka çocuğumuz yoksa düşünmemizi söylediğinde çılgına döndüm. Başka çocuğum var veya yok, olur veya olmaz ama ben Deniz'in yaşamasını istiyorum diye haykırmak geldi içimden. O çürük domates değil ki, onu çöpe atıp yenisini alayım. Akşam sol göğsümün altında bir ağrıyla kaldırıldığım acilde kalp spazmı geçirdiğimi öğrendim. Olacağı buydu. Doktorların bir annenin duygularını hiçe sayarak yaptıkları bu açıklamaların neticesi olsa gerek. Oysa aileyi terapiye alıp hazırladıktan sonra açıklama yapabilirler. Doğrusu da budur. Gecemiz gündüzümüze karıştı deyim yerindeyse. Deniz sabahlara kadar ağlıyor, ne yapsam da susmuyor. Ben de başlıyorum onunla birlikte ağlamaya. Talihsizliğimize ağlıyorum, çaresizliğimize ağlıyorum. Ağlıyorum da ağlıyorum. Eşim bütün bu olanları görmezden gelip diğer odada uyumayı tercih ediyor. Belki de duygularını yansıtmaktan çekiniyor, kim bilir. Kısacası beni böylesine ağır bir sorunla yapayalnız bırakıyor veya umursamaz bir tavır içinde kapıyı çekip gidiyor. Deniz'i çok seviyor aslında ama sorumluluk üstlenmiyor nedense. Üzüntüsünden dolayı böyle davrandığını düşünüyor, her zamanki gibi onu haklı çıkarıyordum. Küçücük bir bedenle 3 özür taşıyor kolay değil. Ellerini kullanamıyor, ortopedik. Konuşamıyor, konuşma. Zihinsel olarak birkaç aylık bir bebek gibi. Bir süre sonra aşırı zayıfladığımı fark ettim. Bütün yaşadıklarım beni bambaşka bir insan yaptı. Aynada kendimi tanıyamıyorum. Bakışlarım donuklaştı. Bayağı çöktüm. Ama kimin umurunda? Bu arada Çiğdem'imi çok ihmal ettiğimi fark ediyorum. Bütün zamanımı Deniz ve ev işleri alıyor. Ancak onlardan artık kalan zamanımı Çiğdem'e ayırabiliyorum. Bu yüzden bana kırgın ve kızgın. Deniz'i daha çok sevdiğimi sanıyor. Ah bebeğim, onun bana daha çok ihtiyacı olduğunu bir anlayabilse. Biliyorum, Çiğdem de daha çok küçük. Onun da bana çok ihtiyacı var. Bu yüzden olsa gerek benden uzaklaştı. Babaya daha düşkün oldu. Büyüdüğünde beni anlayacağını ümit ediyorum. Özürlük Deniz'in fiziğine de yansıdı. Kollarını sürekli ısırdığı için ağzının şekli bozuldu. Özellikle de üst damak ileri doğru çıktı. Ne yaptımsa bu davranışından vazgeçiremiyorum. Nazlı çiçeğim, anlaşılan çok zor büyüyeceksin. Uzun yürüyüş. Öylesine bilinmeyen bir denklemle karşı karşıyayım ki ne ailemde ne de çevremde böyle bir vakayla karşılaşmadığımdan çoğu zaman ne yapacağımı bilemiyor, doğruları deneme, yanılma yöntemiyle bulmaya çalışıyorum. Böyle bir çocukla nasıl başa çıkılır hiçbir fikrim yok. Annelik içgüdüleriyle karşılaştığım problemleri çözmeye çalışıyorum. Ailem ve arkadaşlarımla görüşemez oldum. Onlara ayıracak hiç boş vaktim yok. Evde yürümüyor, koşuyorum adeta. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli değil. Bulduğu her şeyi ağzına götürüyor. Neyin zararlı, neyin zararsız olduğunu ayırt edemiyor. Hatta bir keresinde babasının sehpanın üzerinde unuttuğu jetonu yutmuş. Mosmor oldu, çırpınıyor. Kaptığım gibi doktora koştururken bir yandan da sırtına vuruyordum. Jeton birden yere düştü. Bir anda kendime geldim ve yalın ayak olduğumu fark ettim. Boğulan yavrumu bir an önce hastaneye yetiştireyim diye yalın ayak sokağa fırlamışım. Herkes bana bakıyormuş meğer. Olsun. Kim numarında? Deniz kurtuldu ya. Önemli olan bu. O olaydan sonra evde adeta dedektif oldum. Kara kızıma zararlı ne varsa ortadan kaldırıyordum. Hiç aklıma gelmeyenler başıma geliyordu. Her an her türlü tehlikeye maruz kalabiliyorduk. Beterin beteri vardır sözünü boşuna söylememişler. Meğer bu günlerimiz iyi günlerimizmiş. Epilepsi. Sara ile tanışma. Deniz yere düştü, çırpınmaya başladı. Gözleri yuvalarından kaydı. Ağzı yumuldu. Dişlerini sımsıkı kenetledi. Çırpınıyor. Ne olduğunu anlayamadan bir şeyler yapmaya çalışıyorsam da nafile. Uzun süre çırpındı. Ağzından köpükler geldi ve bayıldı. Epilepsi. Sara kriziyle de böylece tanışmış olduk. Bu nöbetler onun yaşamını daha da riskli hale getirdi. Nerede ne zaman geleceği bilinmiyor. Olduğu yere paldır küldür yığılıp kalıyor. Bebeğim ne acılar çekiyor kim bilir. Anlatamıyor. Ama ben gözlerinden anlayabiliyorum ıstırabını. Bu düşüşler esnasında beyin kanaması geçirebileceğini, kırık ve çıkıklar oluşabileceğini öğreniyoruz doktorumuzdan. Allah'ım yardım et ne olur. Gittikçe gücüm tükeniyor yavaş yavaş. Bana güç kuvvet ver lütfen. Yavrumu da koru. Ben onu çok seviyorum ve kaybetmek istemiyorum. Öyle yoğun duygular yaşıyorum ki bugünlerin birinde Deniz'ime mektup yazdım. Deniz'e mektup. Kara kızım, yaşamının riskli olacağını biliyordum. Ama bu denli zorluklarla karşılaşacağımızı düşünememiştim. Önceleri doktorların ne demek istediklerini anlayamamıştım. Her şeyi yaşadıkça öğreniyor insan. Gerçekten de bizi ne kadar zor günler bekliyormuş meğer. Ağlama bebeğim. Yalnız değilsin. Ben hep yanında olacağım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Nedenini anlayamadığım sürekli ağlamaların yok mu? Beni kahrediyor. Derdini birazcık anlatabilseydin ne olurdu? Allah'ım bir anne olarak en büyük ıstırabım bu. Yaralı Ceylan'ım, dayan bebeğim, dayan lütfen. O güzel yüzünde gözyaşları değil, gülücükler görmek istiyorum. Isırabının dineceği güzel günlerimiz de olacak elbet. Ağlama sessiz meleğim. Onu çok seviyorum. Sinirlerim oldukça yıprandı. Biliyorum sabırlı olmam gerekiyor. Bütün gün peşinden koşuyorum. Hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Ancak bana bağımlı olarak yaşamını sürdürebiliyor. Ne yiyeceğine, ne giyeceğine, nasıl yaşayacağına ben karar veriyorum. Ben onun için çok önemliyim. Davranışlarından bunun bilincinde olduğu sonucuna varıyorum. Deniz de benim için çok özel ve önemli. Ne olursa olsun o benim yavrum ve ben onu çok seviyorum. Onu benden alma Allah'ım diye yalvarıyorum. Epilepsi krizlerini kontrol altına alabilmek için Depakin isimli ilacı kullanmaya başladık. Birkaç gün sonra yutkunma refleksleri yavaşladığından beslenmesi zorlaştı ve ağzı akmaya başladı. Yemek yedirebilmek için uzun zaman uğraşmam gerekiyor. Lokmalarını zorlukla yutabiliyor. Çiğnemekte zorluk çektiği için çok sevdiği besinleri başka yöntemlerle tüketmesini sağlıyorum. Örneğin elmayı rendeleyerek veya komposto yaparak. Oysa bu çocukların yaşamlarını sürdürebilmeleri için çok iyi beslenmeleri gerekiyor. Çorbaları et veya kemik suyuyla pişiriyorum. Bol bol sebze ve meyve yedirmeye çalışıyorum. Normal bir çocuğun yarım saatte yediği yemeği Deniz döke saça 1-2 saatte ancak yiyebiliyor. Çok sabırlı olmam gerekiyor. Ellerini kullanmasını istiyorum. O nedenle iyice acıktığında ancak ellerini yiyeceklere uzatıyor olduğundan önüne ayıklanmış taze ya da kuru üzüm, kabukları ayıklanmış çerez ve benzerlerini koyarak ellerini kullanmasını sağlıyorum. Düşünüyorum da acaba diğer çocuklar da Deniz kadar şanslı mı? Anneleri benim kadar özen gösterebiliyorlar mı? Pamuk ipliğine bağlı bir yaşam. Bu arada eğitim alması için Çapatıp Fakültesi Çocuk Nörolojiye götürmeye başladım. O yıllarda tanısı konamadığından diğer özürlü parantez içinde otistik, spastik, Down sendromu gruplarıyla birlikte terapiye alınıyordu. Diğer gruptaki çocuklar benim savunmasız denizime zarar veriyorlardı. Her şeye rağmen eğitimin gerekliliğine inanmış bir anne olarak bu zahmetlere katlanıyordum. Denizden daha kötü durumda olan çocuklarla, parantez içinde çevreye zarar veren, tanıştım. Halime şükrettim ilk kez. Hani beterin beteri vardır derler ya, çok doğruymuş. Ne kadar şanslı olduğumu fark ettim bir an. Kara kızıma yemek yediriyordum. Ağzındaki lokmaları yutmaya fırsat bulamadan çırpınmaya başladı. Dişlerini kenetlediği için de ağzını kaşıkla aralattığım dişlerinin arasından parmaklarımı sokarak lokmalarını almayı başardım. Parmaklarım kan revan içindeydi. Deniz'in dişleri ellerimi parçalamıştı adeta. Ne garip, hiç acı duymuyordum. Kara kızımı boğulmaktan kurtarmıştım ya, önemli olan buydu. Hayat pamuk ipliğine bağlı sözü galiba bu çocuklar için söylenmiş olmalı. İletişimin önemi. Sağlıklı kızım Çiğdem'le nasıl iletişim kuruyorsam aynını Deniz'e de uyguluyordum. Reaksiyonlarından konuştuklarımın büyük kısmını algıladığını anlıyordum. Evet, yanılmıyorum. Onunla konuşmamı sürdürmemi istiyor. Bakışlarından hissediyorum bunu. Önemsenmek, deyim yerindeyse adam yerine konmak istiyor. Ona davranışlarımla "Sen benim için çok önemlisin" mesajını veriyorum. Mutluluğu gözlerinden okunuyor. Mesajımı aldığına inanıyorum. Çiğdem sürekli kardeşinin iyileşip iyileşmeyeceğiyle ilgili sorular soruyor. Bense "Eğer çok seversek iyileşebilirmiş" diyorum. Tabii ardından hemen ikinci soru geliyor. "Okula gidebilecek mi?" "İnşallah yavrum. İnşallah gidebilecek." Geleceğin resmi. Çiğdem çocuk parkına gitmek istediğini söyledi. Hazırlanıp yola koyulduk. Evimize yakın olduğu için Yeniköy Parkı'nı tercih ediyoruz. Müşfik Kenter'e rastlıyoruz çoğu kez. Çocuklarından en büyüğü özürlü. Davranışlarından öyle anlaşılıyor. Yetişkin bir delikanlı. Çok da yakışıklı. Deniz'le ikimizin yıllar sonraki resmimizi görüyorum adeta. Deniz benim boyumda kocaman bir genç kız olacak. Ben de saçlarıma karlar yağmış, ağır adımlarla onu gezdirmeye çalışacağım. Size de çıkabilir. Salıncağa binmek için sıra bekliyorduk ki, kara kızımın davranışlarından özürlü olduğu anlaşılmış olmalı, iki kadın bize bakarak çocuklarının kulaklarına bir şeyler fısıldayarak kaçarcasına uzaklaştılar. Uzaylı görmüş gibi bizden kaçtılar. Çiğdem'le ikimiz bu duruma öyle üzüldük, öyle üzüldük ki ağlayarak eve döndük. Neyse ki Deniz durumu kavrayamamıştı. Bazen her şeyi algılayamıyor olmasına seviniyorum. Ya her şeyi algılayıp üzülseydi, ne yapardım? Anlayamıyordum bir türlü. Toplum neden özürlüğü sevmiyor? İstisnalar var mutlaka ama genelde bu böyle. Özürlü olmak insanların tercihi değil ki. Hem hangimizin yarına sağlıklı çıkma garantisi var? Engellilere uzaylı gibi bakılmasını aklım mantığım almıyor bir türlü. Galiba mantıklı bir açıklaması da yok zaten böyle bir bakış açısının. Böyle bir durum her an herhangi birimizin başına da gelebilir. Size de çıkabilir. Kim bilir? Yine bir gün çocuklarımla alışverişten dönüyoruz. Birkaç kişinin aralarında şöyle konuşmalarına tanık oldum. Kim bilir Allah'a karşı ne büyük günah işledi de Allah ona böyle bir çocuk verdi. Aman Allah'ım, ne çirkin bir düşünce. Yoksa haklılar mı? Ben gerçekten lanetli miyim? Karmakarışık düşüncelerle gözyaşları içinde kendimizi eve zor attık. Zaten böyle bir çocukla ağır olan yükümüz toplumun bu bakışıyla daha da taşınmaz bir hal alıyor. Ne yani, Deniz özürlü diye sokağa çıkmasın mı? Parka gitmesin mi? Tam tersine, Deniz dışarı çıkmak ve insanlarla beraber olmak istiyor. Adeta ben de varım, ben de bu toplumun bir parçasıyım demek istiyor. Öyle olmasını yaratan istedi. Allah'ın yarattığı ile alay etmek, küçümsemek günah değil mi? Herkes gibi onun da insanca yaşamak hakkı değil mi? Ama toplum adeta davranışlarıyla onu eve kapat diyor. Çevremdeki birçok insan, hatta yakınlarım da dahil olmak üzere, onunla niye bu kadar uğraşıyorsun, yemeğini yedir, altını değiştir, odasına kapat, o anlamaz dediler. Düşündüm, sağlıklı bir insanı bile bir yere kapatsanız bir süre sonra saldırganlaşır. Bütün bunları bilmek için uzun uzun insan psikolojisiyle ilgili kitapları okumak gerekmez. Konuyu mantık çerçevesinde düşünmek yeter. Kaldı ki Deniz her şeyin farkında. Sevilip sevilmediğini çok iyi analiz edebiliyor. ağır zihinsel özürlü de olsa asla duygusal özürlü değil. Sağlıklı çocuklarımla karşılaştırdığımda duygusal anlamda hiç fark yok. Sanıldığının aksine sevgiye, şefkate daha çok ihtiyacı var. Davranışlarından, vücut dilinden bunu kolaylıkla net bir biçimde anlamak mümkün. Bu tip insani olmayan önerilere hiç sıcak bakmadım. Bütün konularda olduğu gibi bunda da bildiğim doğruları hayata geçirmeye devam ettim. Ne kadar doğru düşündüğümü yıllar sonra fark ettim. Deniz bugün hem ruhsal hem de fiziksel olarak geliştiyse bu yıllar önce aldığım yapıcı kararlar sayesindedir. Yavaş yavaş kabullenmeye çalışıyorum. Ama öyle zor ki insanın özellikle de bir annenin yavrusunu özürlü diye adlandırmasını kabullenmesi. Zira kuzguna bile yavrusu güzel görünürmüş derler. Yakıştıramıyoruz o kelimeyi önceleri. Sonra yavaş yavaş alışıyor insan. İnsanoğlu neye alışmıyor ki? Yaşadığımız olaylar sadece bizi değil, çevremizdeki insanları da dolaylı olarak etkilemeye başladı. Bir yudum hoşgörü. Deniz'in eğitimi için haftada 2 gün Çapa Tıp Fakültesine gidip gelmek zorundayız. İstinye'de, Boğaz'da oturduğumuz için oldukça uzak bir mesafe olduğundan birkaç vasıta değiştirerek gidiyoruz. Yine rutin dönüşlerimizden birinde otobüsteyiz. Deniz de kucağımda oturuyor. Bir durak sonra otobüse sünnet kıyafetleri içinde bir çocuk ve annesi bindiler. Çocuk karı kızıma kendisini fark ettirmek mi istedi nedir? Geldi bizim yanı başımızdaki demire tutundu ve bize baktı. Nasıl oldu bilemiyorum. Deniz bir anda çocuğun yüzüne tükürmez mi? Ne olduğunu anlayamayan sünnet çocuğu derhal durumdan annesini haberdar etti. Hiç neden yokken çocuğunun yüzüne tükürülen anne açtı ağzını yumdu gözünü. Herkes bize bakıyordu. Defalarca özür dilememe rağmen bir türlü susmuyordu. Bilinçli olarak böyle bir şey yapmadığını, rahatsız olduğunu söylediysem de inandıramadım. İşi hakaretleri vardırınca bir sonraki durakta otobüsten inmek zorunda kaldık. Dönüp baktığımda kadın bir yandan kağıt mendille çocuğunun yüzünü siliyor, bir yandan da öfke içinde bağırmaya devam ediyordu. Keşke elde olmayan nedenlerden dolayı böyle bir olayın gerçekleştiğini birazcık da olsa anlayabilseydi. Şaşırtan itham. Bir keresinde Deniz'le birlikte pazara gittik. Alışveriş ediyoruz. Kara kızım henüz 2,5 yaşlarında. Bir elimde poşetler, diğer elimde Deniz. Eve dönmek üzereydik ki "Bayan, bayan" diyen birisinin seslendiğini duydum. Dönüp baktığımda ise nefes nefese peşimden koşan bir adam gördüm. Pazarcı olduğunu söyleyen adam Deniz'i işaret ederek "Kızınız bir gelip yünü aldı gidiyor, görmüyor musunuz? Böyle çocuk yetiştirilmez. Biraz terbiyeli olmasını öğretin." demez mi? Aman Allah'ım, ne demek istiyor dememe kalmadan Deniz'in işaret parmağına takılmış yerlerde sürüklenen yüne gözüm ilişti. Öyle utandım, öyle utandım ki yerin dibine girdim adeta. Dikkatsizliğimden dolayı defalarca özür dileyip bedeli neyse ödeyeyim teklifime rağmen kabul etmeyip söylenerek yünü alıp gitti. Peşinden baka kaldım. Bilmediği için böyle bir şey yapmış dememe fırsat bulamadan. Kaldı ki sağlıklı bile olsa o yaştaki bir çocuk böyle bir şey yapabilir. Böyle durumlarda biraz daha anlayış ve hoşgörü gösteremez miyiz? Kabinden fırlayan kadın. Her zaman olduğu gibi bırakacak kimse olmadığından Deniz'le birlikte alışveriş yapmak üzere bir giyim mağazasına gittik. Bekleme bölümünde 4-5 yaşlarında bir çocuk oturuyordu. Biz de yanındaki kanepeye oturduk ve ben tezgahtara nasıl bir giysi aradığımı tarif etmeye çalışıyordum ki Deniz olanca gücüyle bağırmaz mı? Aynı anda soyunma kabininden iç çamaşırlarıyla fırlayan bir kadın yanımıza oturan çocuğa doğru koşmaya başladı. Bir yandan koşuyor, bir yandan da "Ne oldu? Kim ne yaptı sana? Niye öyle bağırdın?" diye soruyordu. Neyse konu anlaşıldı. Çocuğunun değil Deniz'in bağırdığını öğrenince rahatladı. Bu defa da giyinik olmadığını fark edip aynı telaşla söylenerek kabine doğru koştu. Çocuğuna birisinin saldırdığını sanmış ve o panikle kabinden fırlamış. Böyle trajikomik olayları hatırladığımda ister istemez yüzümde bir gülümseme beliriyor. Yaşadıklarımız sadece bizi değil, bir şekilde dolaylı da olsa çevremizdekilerini de etkiliyor. Kabullenmek. Aslında bir şeyi eğer değiştiremiyorsak bir an önce kabullenmeliyiz. Kabullenmek hayatımızı kolaylaştırıyor. Çok sevdiğim o ünlü sükunet duasını hatırlıyorum. Allah'ım, değiştirebileceklerim için cesaret, değiştiremeyeceklerimi kabullenmek için sabır, ikisini birbirinden ayırt etmek için akıl ihsanı ile. Deniz için ikinci şık geçerli. Bir an önce kabullenmeliyim. Görünen o ki benim yaşamım asla sağlıklı çocuklara olan annelere benzemeyecek. Öncelikle bunun bilinmesi gerekiyor. Bu kısıtlı yaşam içinde de mutlu olmasını başarabiliyorsak meseleyi çözdük demektir. Amacım kara kızıma en güzel yaşamı sunabilmek. En büyük tesellim durumunun bilincinde olmaması. Ya ben neden okula gidemiyorum, iyileşemeyecek miyim gibi sorular sorsa ne cevap verirdim? Onu üzgün görsem nasıl teselli ederdim? Kendimi avutacak bir şeyler bulmaya çalışıyorum işte. Doktorların tıbbın yapabileceği bir şey yok sözleri bizi başka arayışlara sevk etti. Kara kızımı kaptığımız gibi Londra'daki City Hospital'a, şehir hastanesine götürdük. Ne yazık ki büyük umutlarla gittiğimiz Londra'dan da hayal kırıklığıyla döndük. Orada da hemen hemen aynı şeyleri söylediler. Hastalığının adının Rett sendromu olduğunu ve ne yazık ki yapabilecekleri fazla bir şeyin olmadığını öğrendik. Bu arada Londra'da dikkatimi çeken pek çok şey oldu. İngiltere'de insanlar asla özürlüğe farklı davranmıyorlar. Görme engellilerin karşıdan karşıya geçişlerini kolaylaştırmak için müzikli trafik lambalarının olması oldukça ilgimi çekti doğrusu. Hyde Park'a gittiğimizde kimse dönüp bakmadı bile. Özürlük çok normal bir şey olarak algılanıyor orada. Hatta bir İngiliz bayan Deniz'le ilgilendi. Eşim ona durumu kısaca özetlediğinde kadının tavrı hiç değişmedi. Deniz'i sevmeye devam etti. Beautiful girl, güzel kız diyerek ilgisini devam ettirdiğine şaşırmadım desem yalan olur. İster istemez Türkiye ile mukayese ettim ve galiba özürlüğe bakışımız da her konuda olduğu gibi eğitim seviyesiyle doğru orantılı. Avrupalının özürlüğe bakışını gördükten sonra keşke buralarda yaşama şansımız olsaydı diye hayıflandım. Sokaklarda, parklarda yürüyorduk ve kimse dönüp bakmıyordu. Oysa ülkemizde bu mümkün mü? Hele de zihinsel özürlü bireye ilgi büsbütün artıyor. Özürlü ailelerinin böyle bir durumdan büyük üzüntü duyabileceklerini bir düşünebilseler.